Hem yaşadım hem de yazdım. Mete Akyol. Yılmaz Yayınları 1. baskı 1993. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ekim 2007. Bu kitap 246 sayfadır. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Mete Akyol'un çok hareketli bir zaman dilimini kapsayan meslek yaşamındaki en büyük özelliği bence nedir bilir misiniz? Kalemini ne bir balyoz, ne bir süngü, ne bir borazan gibi değil, sadece kalem gibi kullanması. Onun içinde güncel gürültüler arasında kaynayıp gitmeyen soluklu ince bir türkü niteliğinin sahibi oldu. Yıllar yıllar önce Ankara'nın üstüne düşen bir uçak başkenti yüzlerce ölü, yaralı ve yangınlarla tam bir cehenneme çevirdiği gün, onun yeni başladığı meslekteki yazısı o kadar içten ve bir usta anlatımıydı ki, kendisine bir telgraf çekmiş, yazı gücünün hep böyle sürmesini dilemiştim. Yılların geçip giden katarları herkes gibi Mete'ye de pencerelerinden fırlattığı acı tatlı anılar arasında ondaki yazı sevgisini güvelendiremedi. Bir zamanlar hepimiz gibi onun içinde gelecek olan takvimler artık onun içinde geçmişin gölgelerine dönüyor. Ve o gölgeler yavaş yavaş Mete'nin de aynalarıyla büyüteçlerinden süzülerek kitaplarında tablolaşıyor. Bu yapıda da onlardan biri. Kalem, sahibinin kendisine olan sevgisini zamana karşı koyacak manevi bir duvarı kitaplardan yükselterek öder. Mete hem kendi döneminin geçmişindedir hem de o geçmişi merak edecekler için geleceğinde. Yazı serüveni de zaten bundan ibarettir. Çetin Altan. Yazar bu kitabının 1. baskısından hak ettiği gelirin tümünü, üniversite öğrenimi yapan kör öğrencilere burs sağlamak amacıyla Türkiye Körler Vakfı bünyesinde oluşturulan Sabahat Enç, Mithat Enç fonuna bağışlamıştır. Yepyeni heyecanlarımın, yepyeni coşkularımın nedeni ve kaynağı sevgili kardeşim ve müdürüm Zafer Mutlu'ya. Hem yaşadım hem de yazdım. Bir bölümünü bundan önce yayımlanan Yazamadıklarım adlı kitabımda topladığım gazetecilik deneyimlerimin bir başka bölümünü şimdi hem yaşadım hem de yazdım başlığı altında sunuyorum. Niçin mi bu başlık? Çünkü kitapta yer alan olayların tümünü yaşadım da ondan. Onları kendim yaşadım, sizin için yazdım. Okurken burnunuza biraz fazla gazetecilik kokusu gelirse beni bağışlayın. Bu deneyimlerimi kaleme alırken gazeteci olabilmek için okullarda, fakültelerde okuyan gelecekteki meslektaşlarımla bu konuda 4 yıllık bir öğrenime gerek görmedikleri için şimdiden aramıza katılan sabırsız meslektaşlarıma bunlar sizin de başınıza gelebilir, sizin de başınızdan geçebilir uyarısı olabilir umuduyla kendi geçmişimden onların geleceğine bir ışık tutmak istedim. Olaylardaki gazetecilik kokusunun tek kaynağı ve tek nedeni budur. Bu kitapta okuyacağınız yazılarla size iletmeye çalıştığım olayların tümünü nefes nefese bir heyecan, dop dolu dizgin bir coşku, dört nala bir tempo ve Everest yüceliğinde bir tatmin duygusu içinde yaşadım ama kulağınıza fısıldayayım, yine de doymadım, doyamadım. Çünkü gözümde ve gönlümde gazetecilik hiçbir zaman bir meslek olamadı. Hep yaşam biçimim kaldı. Her kişinin yaşamı süresince karşılaştığı mutlu ve mutsuz anlar, tatlı ve tatsız olaylar, iyi ve iyi olmayan niyetli kişiler, yetenekli ve yeteneksiz yöneticiler, yaşamım da benim de karşıma çıktılar. Anların mutlusundan, olayların tatlısından, kişilerin iyi niyetli olanlarından, yöneticilerin yetenekli olanlarından çok yararlandım. Mutsuz anları, tatsız olayları, iyi niyetli olmayan kişileri, yeteneksiz yöneticileri umursamadım. İşime son verdiklerinden ötürü marazi de olsa mutluluk duyduklarını bildiğim kimi yöneticiler ise benim için özel bir mutluluk nedeni oldular. Onların yaşam öykülerinde kayda değer nitelikler yer alacak bu olayın hedef tahtası konumundaki kimliğim dolaylı da olsa kendilerine yaptığım bir iyiliğin zevkini tattırdı bana. Her yeni iş önerisi ise yaşamıma yepyeni heyecanlar getiren, yepyeni coşkular dolduran yaşamsal bir serum oldu benim için. İlginizi çekeceklerine inandığım olayların çoğunun başrolündeki kişiler, Türkiye'nin bugüne gelmesinde önemli görevler üstlenen sorumlulardır. Tarihsel kişiliklerinin, görev sırası kimliklerinin ve temsil ettikleri makamlarının saygın varlıklarını bir an olsun aklımdan çıkarmaksızın, bu kişileri başrol aldıkları olaylar içinde her zaman insan özellikleriyle görmeye çalıştım. Onlar da bu özelliklerini asla esirgemediler benden. İnsanın başrolde olduğu bu olaylar ise o nedenle o insanlarla birlikte hep var kaldılar. Şimdi okumaya başlayacağınız olaylar da bu nedenle hala canlıdırlar. Mete Akyol. Adnan Menderes ve Garson Bendeniz. Bağımsızlığını yeni ilan eden bir ülke ile mesleğine yeni başlayan bir gazetecinin ortak bir sorunu vardır. İkisi de bir an önce tanınmak ister. Bağımsızlığını yeni ilan eden ülkenin, örneğin Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınması nedenli önemli ise, mesleğine yeni başlayan gazetecinin okuyucuları tarafından tanınması da o denli önemlidir. Çünkü Amerika tarafından tanınan ülkede, okuyucuları tarafından tanınan gazeteci de bu tanınma çabalarındaki işlem tamam noktasından sonra derin bir oh çekeceklerine ve yaşamlarının milatını oluşturacak bu ohtan sonra ikisi de kendilerini bir çeşit rehavet içinde bulacaklarına inanırlar. Gazeteciliğe yeni başladığım yıllarda ben de bu kolaylığa kavuşayım isteğiyle hep mesleksel yaşamımda bir milat oluşturmak istedim ve kendi kendime birinci vazifen okuyucularına kendini tanıtmaktır emri verip tanınma hedefimi ilkem, tanınma ilkemi de hedefim yaptım. Beni bu hedefime ulaştıracak gollük top yavaş yavaş ayağıma gelirken 1960 yılının Mayıs'ı da Demokrat Parti'nin iktidarı da yavaş yavaş kendilerini bekleyen sonlarına geliyordu. Televizyonda Demir Kırat tarihsel belgeselini seyredenler kesinlikle bileceklerdir. 1960 yılının 27 Mayıs'ında Türkiye'de adı kimine göre askeri darbe, kimine göre ihtilal, kimine göre devrim, kimine göre inkılap olan bir olay meydana geldi. Birkaç tane adı olan bu olayın iki tanecik de amacı vardı. İktidardaki Demokrat Parti hükümetini devirmek, sonra da onun yerine orduyu geçirmek. Demir Kırat belgeselini izleyenler ikinci kez duyacaklar ama bağışlasınlar. Okuyucularımız arasında bu diziyi belki izleyememiş olanlar bulunabilir olasılığına karşı bir kez daha belirteyim. Türkiye'de 1950 yılında çok partili bir seçim yapılmıştı ve bu seçimi Demokrat Parti adında bir parti kazanmıştı. Seçim sonucu alındıktan sonra Demokrat Parti'nin genel başkanı Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçilmişti. O da partiyi birlikte kurduğu üç arkadaşı arasından en gencini başbakan atamıştı. Bu genç başbakanın adı Adnan Menderes'ti. Bugünkü öykümüzün kahramanlarından biri işte o genç başbakan Adnan Menderes'tir. Öykümüzün ikinci kahramanı ise Nehru'dur. O da kim midir? Hani Hindistan'ın bir suikast sonucu öldürülen başbakanı Gandhi vardı ya, hani o Gandhi'nin annesi olan ve Hindistan'ın oğlundan önce bir suikast sonucu öldürülen başbakanı bir başka Gandhi daha vardı ya, işte o iki Gandhi'den birincisinin dedesi, ikincisinin babası olan Hindistan'ın o yıllardaki başbakanı Nehru. Sanki gelecek başka zaman bulamamış gibi tutmuş, ülkenin bu en civcivli günlerinde resmi bir ziyareti bulunmak üzere Türkiye'ye gelmeye kalkmıştı. Üniversite gençliğinin her gün Kızılay Meydanı'nda polisle tavşan kaç oynadığı ve Menderes istifa diye tempo tuttuğu o günlerde işe harp okulu öğrencileri de karışmaya karar verdiler ve protesto yürüyüşlerini yapmak için Allah'ın başka günü kalmamış gibi bula bula Nehru'nun Ankara'ya geleceği günü buldular. Harp okulu öğrencileri 30 Ağustos zaferini kutlarcasına bir ciddiyet ve düzen içinde 21 Mayıs günü Sıhhiye Kızılay semtleri arasında protesto yürüyüşlerini yaptıktan 3 saat sonra resmi konuğumuz Nehru aynı yoldan geçerek ikametlerine ayrılan Çankaya'daki Dışişleri Köşkü'ne geldi. Dışişleri Köşkü'nde Nehru'ya hoş geldiniz diyenler arasında ben de vardım. Çünkü köşkte büyük konuğumuzun özel hizmeti için görevlendirilen garson Mete Akyol, okuyucusu karşısında o güne değin görücüye çıkarılmadığı için yüzüne henüz göz değmemiş, adı hiçbir ağza sakız yapılmamış, çiçeği burnunda taptaze gazeteci bendenizden başkası değildi. Nehru'nun Ankara'ya 21 Mayıs'ta geleceği 13 Mayıs'ta belli olmuştu. Ankara polisi ise o gün bir gün sonrasının kuşkusu içindeydi. Bir gün sonraki gün, Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin 10. yıl dönümüydü. Üniversite öğrencilerinin her gün caddelerde Menderes istifa, hükümet istifa diye sloganlarla protesto yürüyüşleri yaptıkları bir ortamda Demokrat Parti yanlıları ve Adnan Menderes hayranları da 10. yıl dönümü kutlama hazırlıkları yapıyorlardı. Emniyet 3. Şube Müdürü rahmetli Kenan Koç'a gittim. Kulüp 47'nin şef garsonu Hidayet'e bir telefon edebilirsen lütfen çok makbule geçer Kenan abi dedim. Kendisiyle bir işim var da. Kenan Koç telefon numarasını çevirirken şef garson Hidayet'le ne işim olduğunu sordu. Abi zaten yarınki önlemlerle meşgulsün bir de benim bu basit işimle yorma kafanı dedim. Sen Hidayet'e benim kendisine gideceğimi ve işimi halletmesini söyle yeter. Kenan Koç'un telefonundan yarım saat sonra Kulüp 47'ye gittim. Şef garson Hidayet Bey'i buldum. Emniyet müdürlüğünden geliyorum dedim. Sayın müdürüm Kenan Koç gönderdi beni. Hidayet Bey sayın müdürümün yarım saat önce telefon ettiğini söyledi. Sayın müdür bey emretti. Tabii bize de onun emrini yerine getirmek düşer dedi. Buyurun nedir benimle ilgili olan işiniz? Ellerimi ovuşturarak ve sesimin tonunu alçaltarak yanıtladım sorusunu. Haftaya ayın 21'inde Hindistan Başbakanı Sayın Nehru geliyor biliyorsunuz dedim. Kendilerinin ikamet edecekleri Harciye Köşkü'nde tüm ziyafetler malumunuz sizin restoran tarafından hazırlanacak. Tüm hizmetler sizin tarafınızdan karşılanacak. Hidayet Bey yüzüme dikkatle bakıyor, sözü nereye getireceğimi merak ediyordu. Ben devam ettim. Nehru geldiğinde Harciye Köşkü'nde görevlendireceğiniz garsonlarınızın arasında ben de olacağım dedim. Hidayet Bey hele o yıllarda pek de genç olan yüzüme daha bir dikkatle baktı. Bugüne kadar nerelerde çalıştınız yavrum diye sordu. O dakikaya kadar olduğu gibi o dakikada da yalan söylemedim. Ben garson değilim efendim dedim hafifçe gülerek. Hidayet Bey eliyle sırtımı sıvazladı. Affedersiniz birden uyanamadım dedi. Şimdi anladım. Kulüp 47 ben ve arkadaşlarım emrinizdeyiz. Emniyetimize yardımcı olmak hepimizin milli görevidir. Hele böyle hassas günlerde. Biz ayın 20'sinde ekibimizi köşke yerleştirmiş olacağız. Siz isterseniz aynı gün, isterseniz ertesi gün katılabilirsiniz bize. Hidayet Bey smokinim olup olmadığını sordu. Ezile büzüle maalesef diyebildiğimi görünce sırtımı bir kez daha sıvazladı. Merak etmeyin dedi. Ekibe katıldığınız gün ben sizin için bir smokin temin etmiş olurum. Dışişleri Köşkü'nde Nehru'ya hoş geldiniz dediğimde adamcağız beni özel hizmeti için görevlendirilmiş bir garson sandı, doğal ve yasal olarak. O nedenle benden rahatlıkla portakal suyu istedi. Bir çırpıda da alt kata indim ve Şef Hidayet Bey'i bulup konuğumuzun portakal suyu emrettiğini söyledim. Siz zahmet etmeyin Mete Bey dedi. Şefimiz, bir arkadaşımız üst kata kadar çıkarır, size getirir, siz de konuğumuzu ikram edersiniz. Nehru'nun tüm özel hizmetini bu yöntemle yaptım. Onun emrini aşağı bildirdim, konuğumuzun kapısına kadar getirilen emrini oda kapısı önünde teslim aldım, içeri kendi ellerimle götürdüm. Oda hizmetimi başarıyla yapabildim ama deneyimsizliğim bir gün sonraki resepsiyonda beni güç durumda bıraktı. Dışişleri Köşkü'nün resmi ziyafetlerde kullanılan üzerleri ay yıldızlı bardaklarının 8-10 tanesini birden bir tepside hem de birini bile devirmeden dolaştırmak her babayiğidin başarabileceği bir iş değildi. İki bardağı devirdikten sonra Hidayet Bey'e geldim ve bana yardımcı olmasını istedim. Sizin tepsinizi değiştirelim dedi. Siz içki değil kanepe servisi yapın. Dışişleri Köşkü'ndeki ziyafetten önce verilen kokteylin benim için özel bir önemi vardı. Bizim gazetenin foto muhabiri Asaf Uçar ne yapıp yapıp bir yolunu bulacak ve kokteyl salonuna girip benim bir iki fotoğrafımı çekecekti. Kokteyl kalabalığı içinde ben Asaf'ı, Asaf beni görünce ikimiz de yapmamız gerekeni yaptık. Öncelikle birbirimizi tanımıyormuş gibi davrandık. Sonralıkla da ikimiz birden Nehru'ya yaklaştık. Nehru Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun eşi Emel Zorlu ile hararetli bir konu görüşüyordu. Asaf'ın tam karşıda yerini alıp makinesini hazırlamasını bekledim ve görüşmelerini kesme pahasına kanepe tepsisini Nehru'ya uzattım. Size bu nefis şeylerden ikram edebilir miyim ekselansları dedim. Nehru kırmadı beni. Kendisini sunar gibi yaptığım aslında Asaf'a göstermeye çalıştığım tepsiden bir kanepe alırken bir flaş yandı ve söndü. Bugünkü deyimle işlem tamamdı. Şimdi sıra bir fotoğrafta Başbakan Adnan Menderes'e çektirmeye gelmişti. Başbakan Menderes kokteyl kalabalığının bir köşesinde İngiliz ve Irak büyükelçileriyle keyifli keyifli konuşuyordu. Asaf Uçar'a kaş göz işareti yaparak Menderes'in bulunduğu yere gideceğimi anlattım. O benden önce davrandı ve uygun bir yer bulup mevzilendi. Bana da ben hazırım anlamında bir işaret yaptı. Elimdeki kanepe tepsisini uzatıp Başbakan Adnan Menderes'e sokuldum. Sayın Başbakanıma bu tepsiden bir ikramda bulunabilir miyim dedim. Bir garsonun kendisine böylesi içtenlikle ve sıcaklıkla konuşması Menderes'i hem şaşırttı hem de fazlasıyla memnun etti. Sen ne şeker şeymişsin öyle dedi. Teveccühünüz sayın başbakanım diyerek karşılık verdim. Menderes daha da bir keyiflendi. Senin dilin de pek tatlıymış dedi. Onun bu sözüne verecek karşılık bulamadım. Çerkes gelini gibi kıpkırmızı kesildim, başımı eğdim, önüme baktım. Başbakan Menderes tepsimdeki kanepelere şöyle bir göz attı fakat içlerinden birini bile almadı. Sen ne şeker şey misin öyle diyerek iltifat ettiği garsonu kırmaya gönlü de el vermedi. Elindeki kadehin dibinde kalan içkisini bir yudumda içti ve boş kadehi uzattı bana. Sen bana onlardan değil de hadi bakayım bundan bir tane daha getir dedi. Tam o anda Asaf'ın flaşı yine yandı söndü. Yine işlem tamam deyip oradan ayrılacağım ama onu diyemiyor, oradan ayrılamıyorum ki. Tüm amacımı Başbakan Menderes'e garsonluk yaparken bir fotoğrafımı çektirmek olduğunu filan unuttum. Ona hizmete devam etmek ve onunla biraz daha konuşmak fırsatlarını kurcalamaya başladım. Başbakan Menderes'in içki kadehini elimde tutuyorum ama iyi hoş da içtiği içkinin ne olduğunu bilmiyorum ki. Ayıp olacağını bile bile bir yanlışlık yapmamak uğruna tüm iştenliğimle sordum. Çok affedersiniz Sayın Başbakanım dedim. İçtiğiniz içkinin adını da emrederseniz hemen gidip getireceğim efendim. Başbakan Menderes keyifli fakat son derece zarif bir kahkaha attı. Sen yenisin galiba yavrucuğum dedi ve bir de ömür boyu taşıyacağım bir küpe taktı kulağıma. Bir içkiyi renginden, tadından ve kokusundan önce kadehinden tanımayı öğrenmelisin dedi. Elindeki kadeh bir martini kadehidir. Hadi bakayım şimdi bana bir martini daha getir. Saygılı bir selam verdim. Emredersiniz Sayın Başbakanım dedim ve önce iki adım geri attım sonra oradan uzaklaştım. Sayın şefim dedim Hidayet Bey'e, Sayın Başbakanım martini emrediyorlar. Hidayet Bey sözümü ağzıma tıkadı. Önce şu kadehi kaldırayım buradan dedi ve tepsideki martini kadehini aldı. Ama Mete Bey, hiçbir kanepe tepsisine kadeh konulmaz. Hele boş bir kadeh asla. 23 ve 24 Mayıs 1960 tarihli gazetelerde yayımlanan Dışişleri Köşkü'ndeki garson röportajımı şimdi burada gördüğünüz bu iki fotoğraf süslüyordu. Başbakan Adnan Menderes'le birlikte olduğum bu fotoğraf benim bir gazetede yayınlanan ilk fotoğrafımdır. Okuyucularım karşısında görücüye çıktığım, okuyucularıma kendimi tanıttığım ilk fotoğrafım olması açısından bu fotoğrafın benim için çok çok değerli olması gerekir ama inanın bu özelliğini bile ikinci plana iten daha önemli, daha değerli bir özelliği vardır bu fotoğrafın. Beni okuyucularım karşısına ilk kez çıkaran bu fotoğraf merhum Adnan Menderes'i halkının karşısına başbakan olarak çıkaran son fotoğrafıdır. Beni bir gazetede yayınlanarak okuyucularımla tanıştıran bu ilk fotoğrafım, bir gazetede yayınlanarak merhum Adnan Menderes'i halkıyla başbakan olarak vedalaştıran son fotoğrafıdır. Adnan Menderes başbakan iken 21 Mayıs 1960 akşamı çekilen bu fotoğraf, Adnan Menderes başbakan iken 24 Mayıs 1960 tarihinde yayımlanmıştır. Adnan Menderes'in bu fotoğraftan sonraki ilk fotoğrafı 27 Mayıs 1960 günü öğlene doğru Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Sten tabancalı askerler arasında uçaktan indirilirken çekilmiştir. Ve aynı gün Yeni Sabah gazetesinde yayınlanmıştır. O fotoğrafın çekildiği anda da yayımlandığı anda da Adnan Menderes başbakan sıfatını taşımıyordu artık. Gürsel eşini tanıttı. Bu da bizimki. Bir subayın omuzunda görülebilecek en yüksek rütbeye ulaşan Orgeneral Cemal Gürsel hiçbir asker üniformasında görülmeyen başka bir rütbenin daha sahibiydi. Orgeneral Gürsel ordunun agasıydı da. Doğasında zaten var olan babacanlık hoşgörüsüne bir de agalık yapısının otoritesi eklenince Orgeneral Cemal Gürsel tam anlamıyla tadından yenmez bir komutan olmuştu. İsmet İnönü'nün deneyim birikimini özetlemek için kullanılan herkes için istikbal olan onun için mazidir sözü sınırları darlaştırılmış bir anlamda Cemal Gürsel içinde kullanılabiliyordu. Çok makamı arkasında bırakmış olmasının verdiği rahatlıkla agalık sıfatının bileşimi dünyasal hiçbir nimete önem vermeyen bir büyük baba tipi oluşturmuştu Cemal Gürsel'de. Bu kadarıyla da kalmazdı. Çok kişinin yaşam biçimini yönlendiren kimi toplumsal kurallara da öyle pek önem vermezdi. Kişilerin kişiliklerinden önce makamlarına saygı göstermesiyle dikkat çeken İsmet İnönü ile bu yapısının sahibi Cemal Gürsel iki kutbun iki ters başını oluşturuyorlardı. İkisinin de birbirlerine ters, kendilerine özgü bu yapılarına 27 Mayıs'ı izleyen ilk günlerde tanık olduk. Ülkeyi 27 Mayıs'a götüren olaylar giderek yaygınlaşıp üniversite bahçelerinden kaldırımlara, kaldırımlardan da meydanlara taşmaya başlayınca ülke yöneticileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerini yasakladılar. Aradan bir hafta geçince 27 Mayıs başa geldi. 27 Mayıs'tan tam bir gün sonra ülkenin yeni yöneticileri başa geldi. Onların başa gelmelerinden tam bir ay sonra da yeni yöneticilerimizin akılları başlarına geldi. Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamayı unuttuk bu arada dediler ve 19 Mayıs stadyumunda 3 gün sonra yapılacak Türkiye-İskoçya milli futbol maçına bayramı da monte ettiler. 30 Haziran günü 19 Mayıs stadyumunda Türkiye-İskoçya milli futbol maçından önce Gençlik ve Spor Bayramı da kutlanacaktır. Bütün Ankaralıları bekleriz dediler. Bütün Ankaralıların 19 Mayıs stadyumuna sığabilen bölümü o gün bir taşla iki kuş vurmakla kalmadılar. Bir taşla tam üç kuş vurdular. Hem Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerini izlediler. Hem Türkiye-İskoçya milli maçını seyrettiler. Hem de bir aydır radyoda seslerini duydukları, gazetelerde fotoğraflarını gördükleri yeni yöneticilerini ilk kez canlı olarak gördüler. 27 Mayıs döneminin şeref tribünündeki yöneticileri ile 27 Mayıs döneminin kimi kapalı, kimi açık, kimi kale arkası tribünlerdeki yönetilenleri birbirleriyle ilk kez o gün yüz yüze geldiler. Birbirleriyle ilk kez o gün yüz yüze gelenler sadece şeref tribünündeki yöneticiler ile öteki tribünlerdeki yönetilenler değildi. Şeref tribününün konuklarının büyük bir bölümü de ilk kez o gün birbirleriyle yüz yüze geldiler. Bu kişiler arasında dikkatleri üzerlerine en çok çeken iki çift ise İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü ve Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel ile eşi Melahat Gürsel'di. İsmet İnönü Harp Akademisi'ndeki öğrencilik günlerinden başlayarak tüm yaşamı süresince üstün bir titizlikle uyguladığı protokol kuralları çerçevesinde ve doğasında var olan nezaketi ile eşini Devlet Başkanı Orgeneral Gürsel'e tanıttı. "Sayın Devlet Başkanı, size eşim Mevhibe İnönü'yü takdim ediyorum," dedi. Orgeneral Gürsel, bir hanımefendi karşısında bir Türk erkeğinin gösterebileceği nezaketin tümünü ve aynı anda göstererek elini uzattı, Mevhibe İnönü'nün elini sıktı. "Sizi tanımakla şeref duydum hanımefendi," dedi. Sıra şimdi devlet başkanındaydı. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı tüm kademelerde, gerek özel yaşamında hep koruduğu babacan ve hoşgörülü tavırları nedeniyle kendisine Aga adı takılan Orgeneral Cemal Gürsel, İsmet İnönü'nü eşi Melahat Gürsel'i tanıtacaktı. Gürsel sağına baktı, eşini göremedi. Soluna baktı, orada da göremedi. Arkasını döndü, eşi Melahat Gürsel'i bir hanımla konuşurken gördü. Elini uzattı, bir mengene gücündeki parmaklarıyla eşinin omuzunun az altından kolunu tuttu, kavradı ve Melahat Gürsel'i önce kendine doğru çekti, sonra İsmet İnönü'ye doğru itti ve First Lady'yi şöyle tanıttı İsmet İnönü'ye. "Bu da bizimki." Kadınlar Kralı Süleyman Demirel. Türk halkının nostaljisi tuttuğu zaman aklına Süleyman Demirel gelir ya, Süleyman Demirel'in de beni gördüğü zaman nostaljisi tutar. 50'lerinin ilk yarısını geride bırakması olgusunu en azından bir Orson Welles keyfiyle yaşayan bendenizde Süleyman Demirel, 30 yıl öncesinin gencecik gazetecisini görmez de o gencecik gazetecinin karşısındaki 41 yaşındaki gencecik başbakanı görür. O başbakanı hatırlar hep. Türk basınının bir bölümünün Morrison Süleyman, bir başka bölümünün ise Çoban Sülü adlarıyla Türk halkına tanıttığı o gencecik politikacı pek kimseler bilmez. Dış basın tarafından önce Amerikan kamuoyuna sonra da dünya kamuoyuna Kadınlar Kralı olarak tanıtılmıştır. Olayın bir numaralı faili değil ama bir numaralı tanığı olarak size de anlatayım Demirel'in Kadınlar Krallığını. Amerika'nın dünyaca ünlü ve etkin gazetesi The New York Times'ın Ankara muhabiri Mehmet Ali Kışlalı askere giderken bu muhabirliği bana emanet etti. Mim Ali'nin askerlik yaptığı 2 yıl süresince ben de normal işime ek olarak onun yerine The New York Times gazetesi ile Time dergisinin Ankara muhabirliğini yaptım. Gazetenin Beyrut bürosundan bir telex notu geldi bir gün. Gazetemizin Orta Doğu ülkeleri uzmanı yazar Dene Adams Schmidt, Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Mr. Demirel'le görüşmek üzere 2 gün sonra Ankara'ya gelecek ve 3 gün kalacaktır. Bu süre içinde kendisine Mr. Demirel'den bir randevu almanızı rica ediyoruz. Durumu Mr. Demirel'in sekreterine bildirdim. 2 saat sonra da Dana Adams Schmidt'in Ankara'da olacağı gün için randevu ayarlandı. Takvimdeki 2 gün geçti. Dana Adams Schmidt Ankara'ya, randevu günü de takvimin üst yaprağına geldi. Sadece gazetedeki yazılarının ve kitaplarının etkinliğinden ötürü değil, 2 metreye varmasına birkaç santim kalmış boyuyla ve iri yapısıyla da tam bir devdi bu dev gazeteci. Randevu saatinden birkaç dakika önce onunla birlikte Kızılay'daki Flamingo Pastanesi'nin üst katına çıktık. Adalet Partisi'nin o yıllarda o mekanda olan genel merkezine gittik. Önce sekreter girdi genel başkan odasına ve tabii Dana Adams Schmidt'in geldiğini bildirdi. Odadan çıkıp da bize "buyurun beyefendi bekliyorlar" dediği zaman konuğuma hem yol göstermek hem de kendisini genel başkana tanıştırmak için odaya önden ben girdim ve baktım Süleyman Demirel masasından kalkmış elini uzatarak bana doğru geliyor. Kendimi tanıtmak üzere ben de elimi uzatınca Demirel bir anda kavradı elimi ve kendimi tanıtmama fırsat bırakmadan beni buyur etti. Welcome Mr. Schmidt dedi. Ezile büzüle anlattım ki ben Mr. Schmidt değilim ve kendisi birazdan. Tamam, geliyor efendim, takdim edeyim, Mr. Schmidt. Demirel bir Goliath devliğiyle ilerleyen Dana Adams Schmidt'e baktı, sonra bana baktı ve yeniden konuğuna döndü, boşa giden cümlesini baştan aldı. Welcome Mr. Schmidt dedi bir kez de ona. Amerikalı gazeteci 2 saate yakın bir süre görüştü Süleyman Demirel'le. Görüşmeden sonra bizim gazetenin Ankara bürosuna döndük. Kendi notlarını gözden geçirmeden önce benim kendisi için hazırladığım bilgileri gözden geçirdi. Bu ne dedi? Bu deyimi pek anlayamadım. Açıkladım. Mr. Demirel politikaya girmeden önce Devlet Su İşleri Genel Müdürü'ydi. Onun bu görev süresi içinde Türkiye'de pek çok baraj yapılmıştır. Bu nedenle takılmıştır kendisine Barajlar Kralı adı. Dana Adams Schmidt çok ilginç bulduğu bu notu da yazısında kullanmak istediğini söyledi ve kapandı odaya. 5-6 sayfa uzunluğundaki haber röportajını hazırladı. Ankara'dan Beyrut'a, oradan Paris'e, Paris'ten de Amerika'ya telli ve telsiz telekslerle giden yazı 2 gün sonra geniş bir biçimde yer aldığı The New York Times gazetesinde yayınlanmış olarak yeniden Ankara'ya döndü. Gazetenin Ankara'ya geldiği gün Mr. Schmidt yana yakıla beni arıyordu. Rezil olduk Mr. Demirel'e diyordu. The New York Times'ta olmayan bir şey oldu ve çok da kötü bir biçimde sonuçlandı. Çok kötü bir dizgi hatası. Okuyucularımıza hem de ilk kez tanıttığımız bir politikacıyı bambaşka bir kimlikle, asla hak etmediği bir kimlikle tanıtmamıza neden oldu. Rezil olduk Mr. Demirel'e. Mr. Schmidt'ten gazetedeki dizgi yanlışlığını bana da göstermesini istedim. İşte dedi ve Kadınlar Kralı anlamına gelen King of Dames deyimini gösterdi. Biliyorsun ben Barajlar Kralı yazmıştım diye dövündü bir kez daha. Oysa Barajlar Kralı anlamını verebilmesi için o deyimin sadece bir harf eksikliğiyle King of Dames olarak yazılması gerekiyordu. Yazısı dizgi vurgununa uğrayan her yazara bizde uygulanan ilk yardım tedavi yöntemini uyguladım. Olmuş bir kere ne kadar üzülsen üzül düzeltemezsin ki dedim. Fayda etmedi. Tedavi yönteminin 2. maddesini uyguladım. Canım hem okuyucu da şey değil ya diye sürdürdüm tedavimi. Onun dizgi yanlışı olduğunu nasıl olsa anlar. Bizde bu gibi durumlarda kullandığımız teselli ederek uyutma ya da uyutarak teselli etme yöntemlerimiz bu çam ağacı boylu adamı etkilemedi bile. Yahu sen sadece deyimdeki yanlışlığa bakıyorsun da böyle konuşuyorsun dedi. Bir de paragrafın tümünü oku ve bu yanlışlığı paragrafın bütünlüğü içinde değerlendir bakalım. Ben Mr. Schmidt'in dediğini yaptım. Süleyman Demirel'in meğer neler neler yapmış olduğunu ise Kadınlar Kralı deyimli şu paragraftan öğrendim. Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından biri olan Devlet Su İşleri'nin genel müdürlüğünü yapmasına karşın o, Ankara'daki bürosunda oturmadı. Annelerle dolu anlamına gelen Anadolu'ya fırsat bulabildiği her an gitti. Kendisini uykusuz bırakan, rüyalarını oluşturan amacını gerçekleştirmek istiyordu hep. Ve bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle bu aşkını gerçekleştirdi. Kısa süreler sonunda Türkiye'nin orasında, burasında, şurasında bu aşkının ürünleri ortaya çıkmaya başladı. Bu çalışmalarından ötürü de halk arasında kendisi Kadınlar Kralı olarak tanınmaya ve anılmaya başlandı. Amerikan gazetesi gerçekten özellikle değil bir yanlışlıktan ötürü Süleyman Demir ile hak etmediği bir kimlikle tanıtırken bizde ise kimi gazetelerimiz ve gazetecilerimiz onu Morrison Süleyman adıyla, kimi gazetelerimiz ise Çoban Sülü olarak tanıttılar tüm ulusa. Oysa şimdi göklere çıkarıyorlar Demirel'i. Yıllar önce onu özellikle böyle tanıtanlar bize. Onlar mı değiştiler yoksa Demirel mi değişti? Ya da bayramlar mı değişti yoksa biz mi büyüdük diye balonlar şarkısını söylüyoruz. Eski tadı olmasa da bir özlemi içimizde duya duya. Kim kazanıyor bu seçimleri gerçekte? Politikada hiç kimsenin, hiç kimseye "Oo, sen neymişsin be abi?" diyerek takdir duygularını belirtmesi hem düşünülemez bir olaydır hem de rüyada da görülse rüya ahvali ve şeraiti içinde bile inanılamayacak bir olaydır. Olmazlık derecesi böylesine yüksek olduğu için de hiçbir partili böylesi bir siyasal güzelliği doğal bir davranışla başka partiliden beklemez. Ve hak ettiğine inandığı takdiri başka bir partiliden alamayacağını bilmesinden ötürü de bu takdirini kendi kendine yapmaktan da çekinmez. Hiçbir partinin diyemeyeceği "Oo, sen neymişsin be abi" takdir sözünü rahatlıkla çevirir ve daha da bir rahatlıkla "Oo, ben neymişim be abi" diyerek kendi takdirini kendi yapar. Genel Başkan Süleyman Demirel başta olmak üzere tüm Adalet Partililer 10 Ekim 1969 günü yapılan genel seçimde 256 milletvekilliği kazanarak bir seçim rekoru kırmakla kalmadılar. Aynı günün gecesi tüm kadrolarının tüm kapasite 3 vardiya çalışmasıyla kendi takdirini kendin yap üretiminde de bir rekor kırdılar. Gündüz yapılan seçimin sonucunun alındığı o gece tüm Adalet Partililer sabaha kadar birbirlerine sarıldılar, birbirlerini öptüler ve tek standartla aynı takdiri ürettiler. "Oo, biz neymişiz be abi?" takdirini sundular birbirlerine. Devlet Planlama Teşkilatı o yıllarda henüz Milleti Planlama Teşkilatı kimliğine bürünmemiş olduğundan TRT'nin Ankara Deneme Televizyonu tüm millete değil, milletin sadece Ankara sınırları içinde yaşayan bölümüne yayın yapabiliyordu. Biz de Ankara sınırları içinde yaşayan ne mutlu bir azınlığa mensup olduğumuzdan o gün yapılan genel seçimlerin sonuçlarını televizyonlarımızdan dakika dakika izleyebiliyorduk. Beynimin marş dinamosunun çalışmaya başladığı ender anlarımdan birini yaşayıverdim bir an için ve yıldırım gibi izle size desin odasına koştum. Baba izin ver de. İzle size des bizim gazetenin Ankara temsilcisi bizim de şefimizdi. Asla kendinin yaşı ve bizim yaşımız nedeniyle değil, mesleksel geleneğimiz ölçüleriyle hak edişinden ötürü bu mesleksel rütbenin sahibi olmuştu. Bizi kül yutmadığına iştenlikle inandırmaya çalışırdı ama bunu başaramadığında iştenlikle bilir ve bilmezlikten gelirdi. Baba izin ver de diye odasına heyecanla dalışımda burnuna yine bir kül kokusu geldi. Bırak şimdi kaytarmayı dedi. Seçim gecesi izin filan olmaz. Geç telefonunun başına. Şu anda hatta Muş muhabiri var. Sayımı yapılan ilk 10 sandığın sonucunu bildirecek. Muş muhabirini dinleyecek halde değildim. Fakat kendimi de yeni bir itirazla karşılaşmadan anlatmam gerekiyordu. Bir solukta dedim diyeceğimi. Baba izin ver de bir çırpı İsmet Paşa'ya gideyim dedim. Eminim o da evde televizyondan izliyordur sonuçları. Babanın burnundaki kül kokusu gitti. Onun yerine işte tam okunacak röportaj kokusu geldi. Bendeki heyecan tümüyle ona geçmişti. Haydi hemen fırla dedi. Fotoğraf makineni almayı unutma. Seçim sonuçlarından sonra okunacak tek yazı bu olur yarın. Odasından fırlar fırlamaz sanki bir şey unutmuşum gibi yaptım geri döndüm. Muş muhabirini unuttum baba dedim. İstersen önce Muş'taki o 10 sandığın sonuçlarını alayım sonra gideyim İsmet Paşa'ya. Meslekteki en keyifli anlarım böylesi durumlardaki şımarıklıklarım olmuştur hep. İzze sesse desin masasından fırlayıp şayet yakalayabilirse tabii beni elleriyle boğmak kastiyle üzerime gelişi şimdi bile gözlerimin önündedir. Pembe Köşk'ün kapısını açan hizmetkar İsmet İnönü'nün tüm aile bireyleriyle yemekte olduğunu söyledi. Burada da tuttu şımarıklığım. ''Sen git haber ver benim geldiğimi'' dedim. ''Aileden birini yemeğe çağırmayı unutmuşsunuz'' de. Sonra birden kendime geldim. ''Bırak bunları demeyi karıştırırsın filan, sonra her şeyi berbat edersin'' dedim ve bir kart vizitimi verdim. ''Bu kartı İsmet Paşa'ya göster ve içeri gelmek istediğimi söyle.'' Hizmetkar yarım dakika kadar sonra beklediğim yanıtla döndü. ''İçeri buyurun, sofrada bekliyor sizi.'' Atatürk tarafından özel olarak yaptırılan ve İnönü ailesine yeni ev hediyesi olarak gönderilen yemek masası kalabalık davetlilerin olduğu akşamlardaki gibi kanatları açılarak uzatılmıştı. Mehvibe Hanım'ın elini öptüm, İsmet Paşa'nın elini öptüm. Yüzünü yakından kendisi ise canlı olarak ilk kez o akşam gördüğüm Erdal İnönü'yü ve ailenin tüm bireylerini başımla selamladım. İsmet İnönü'nün işaret ettiği yanındaki sandalyeye oturarak aile sofrasındaki yerimi aldım. Tam karşımızda kocaman bir televizyon duruyordu ve ekranda çeşitli illerden gelen seçim sonuçları birbiri ardı sıra görünüp kayboluyordu. Sofrada yemek bitmiş, sıra meyvedeydi şimdi. Tabaktan taşarcasına kocamanlıkta bir üzüm salkımı getirildi önüme. İsmet İnönü tabağımdaki üzümü işaret etti. "Onu yiyeceksin," dedi. "Üzümü yemeye dünden hazırdım ama gözümü televizyon ekranından ayıramıyordum ki." Ben de ekranı işaret ettim. ''Sonuçları nasıl buluyorsunuz Sayın Paşam?'' dedim. Tabağından alıp elinde tuttuğu salkımından taneler koparıp ağzına atıyordu. ''Yarış yapılıyor. Her yarışta olduğu gibi bu yarışta da kazanan olacak, kaybeden olacak.'' dedi ve bir soru da kendi sordu. ''Soruna cevap verdin mi?'' ''Soruma bir cevap vermişti ama benim beklediğim cevap değildi bu. Bir gazeteciye verilecek cevaptan çok bir diplomata verilecek cevaptı. Acele etmedim.'' Sofrasına davet ettiği kişiyi kovacak değildi ya, nasıl olsa istediğim düzeyde bir cevap alabilirdim gecenin ilerleyen saatlerinde. Bir gözüm ekrandaki sonuçlarda, bir gözüm İsmet İnönü'nün yüzündeki ifadedeydi. Ekranda yeni bir sonuç yer alıyordu. Filanca yer, açılan sandık sayısı 500. Adalet Partisi 40.000, Cumhuriyet Halk Partisi 3.500. İsmet Paşa'nın yüzüne bakıyorum, en ufak bir üzüntü, kızgınlık yok. Tek tük de olsa birkaç yerde Cumhuriyet Halk Partisi 300 belki de 500 farklı önde gidiyor. Paşa'ya bakıyorum, sevinç, memnuniyet ifadesi de yok yüzünde. Adalet Partisi'nin büyük farkla önde olduğu sonuçlarda da Kale diye bilinen birkaç ilde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin az farklı da olsa yarışı önde götürdüğü sonuçlarda da İsmet İnönü'nün fotoğraflarını çekiyorum fakat yüz ifadelerine bir değişiklik saptayamıyorum. Aynı amaçlı 3-4 sorumu yine diplomatmışım gibi yanıtladıktan sonra birden oğlumun adını sordu. Ufuk idi Sayın Paşa'm. Yaşını da sordu. 3,5 oldu Sayın Paşa'm. Atlı Spor Kulübü'nde bir hafta önce onu kucağına oturttuğunu, sevdiğini okşadığını, kulağını çektiğini hatırladı. Resimlerimizi çekiyordun o gün dedi. Bari iyi çekebilmiş misin? Yanıtımı beklemeden bir soru daha sordu. Elektrikli tren aldın mı Ufuk için? Hayda, Ufuk'tu, elektrikli oyuncak trendi, sırası mıydı şimdi bunların? Bir yandan bunları düşünürken bir yandan da bu soruların altından bakalım kuş mu çıkacak, civciv mi çıkacak diye meraklanarak almadığım oyuncak treni almış gibi yaptım. Paşanın sorusunu beyaz bir yalanla yanıtladım. Aldım Sayın Paşa'm dedim. İsmet Paşa'nın soruları bu kez makineli tüfek ateşi gibi birbiri ardı sıra gelmeye başladı. Rayları evde yere dizip üstünde trenlerinizi yarıştırıyor musunuz oğlunla? Evde tren yok ki yarıştıralım. Fakat bir kez var dedik ya, bakalım hangi istasyonda duracağız. Çaresiz beyaz yalanımı sürdürdüm. Yarıştırıyoruz Sayın Paşa'm. Peki, oğlunun treni senin trenini geçince kızıyor, üzülüyor musun? Hayır. Peki, senin trenin onun trenini geçince seviniyor, coşuyor musun? Hayır. Paşa'nın yüzünde birden kişilere bir şeyler öğrettiği o anlardaki ifade geldi. Senin için gerçek kazanmak bir evinin olmasıdır, bir ailenin olmasıdır, bir oğlunun olmasıdır ve onunla mutlu bir ortamda oynuyor olabilmendir. Sustum. Bu dersin gerisini bekledim. İsmet Paşa gerisini de getirdi sözlerinin. Bu seçim yarışında Adalet Partisi'nin önde koşması beni üzmeyeceği gibi geride kalması da sevindirmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde koşmasıyla arkada kalması da benim için fark etmiyor. Şöyle toparladı sözlerini. Benim için gerçek kazanmak, memleketin bir demokrasi nizamı içinde, demokrasi kuralları içinde bir seçim yapabilmiş olmasıdır dedi. Oğlunla tren yarıştırdığında hanginizin treninin ötekinin trenini geçmesi önemli değilse, aynı şekilde bir seçimde de herhangi bir partinin öteki partiyi geçmesi o kadar önemli değildir. Demokrasi kuralları zedelenmeden yapılan her seçimde asıl kazanan memleketin kendisidir. Tabağımdaki üzümün yarısından fazlası duruyordu, itiraf edeyim. Paşanın sofrasındaki üzümü de, yerimi de olduğu gibi bırakmaya hazırdım. İşte böylesine anlarda kendimi hep yakalayabileceği en büyük balığı yakaladığını gördükten sonra denizlerin tüm balıklarına sırtını çevirip kendini en kısa sürede karaya atmaya can atan balıkçıya benzetiyorum. O gece de öyle yaptım. Mehvibe Hanım'ın ve İsmet İnönü'nün ellerini öptüm, ailenin masanın içerisindeki tüm bireylerini başımla selamladım ve kendimi en kısa sürede karaya attım. Bizim karamız, daktilomuzun başıdır. 11 Ekim 1969 günü tüm gazeteler bir koro düzeni ve bir koro birlikteliği içinde Adalet Partisi'nin ezici zaferini, Adalet Partisi'nin TBMM'de 256 sandalye kazandığını müjdeliyorlar iken, tüm yurtta tüm Adalet Partililer birbirlerine sarılıp birbirlerini öpüp, "Oo biz neymişiz be abi" takdirlerini birbirlerine sunuyorlar iken, bizim gazetenin bir bölümünde İsmet İnönü, yemek sofrasında birkaç saat önce çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı bir çerçevede seçimin gerçek sonucunu açıklıyordu. Sayfa 37. Paranın arkasında ne var? Başbakan Süleyman Demirel'in makam odasında bugünkü Erdal İnönü'nün yerinde o günkü Hasan Dinçer vardı. Onun bitişiğindeki koltukta ise bugünkü Sümer Oral'ın yerine o günkü Mesut Erez oturmuştu. Başbakanlık makamında o gün 3 konuk bakan daha vardı. Bu 3 bakandan biri Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe idi. 2. Bakan Enerji Bakanı Sabit Osman Avcı idi. 3. Bakan ise başbakana ve öteki bakanlara hayretle bakan bendeniz idim. Onlara hayretle bakmamın nedeni ise bir ay kadar önce masaya yatırıp kendi elleriyle ağır bir operasyondan geçirdikleri hastalarını tanımadıklarını öğrenmem idi. Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun üyeleri 1970 yılının Temmuz sıcağında baş operatör Süleyman Demirel'in başkanlığındaki ameliyat ekibinin birer üyeleri olarak Türk lirasını masaya yatırmışlar ve Dolar karşısında 9 liralık değerinde gereksiz yere ısrar eden bu hasta parayı ağır bir operasyondan geçirerek devalüe etmişlerdi. Aslına bakarsanız ölçüsü biraz fazla kaçırılmış bir sünnet operasyonundan pek de farklı olmayan bu devalüasyon operasyonu sonucu Sam amcamızın 1 doları bir anda 9 liradan 15 liraya yükseltilivermişti. Cebimden bir 5 liralık banknot çıkarttım, Başbakan Süleyman Demirel'in önüne serdim. Bir ay kadar önce ağır bir operasyondan geçirdiğiniz bu parayı tanıdınız mı Sayın Başbakanım dedim. Çeyrek saattir ne soracağımı merak eden Başbakan Demirel, sorduğum sorunun böylesi kolay olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Tanımamak mümkün mü dedi, gösterdiğim 5 liralık bir banknottur, istersen milliyetini de söyleyeyim, 5 Türk lirasıdır bu. Sehpanın üzerindeki 5 liralık banknotu ters çevirmesin diye elimi paranın üstüne bastırdım ve öyle sordum. Bu 5 liralık banknotun arkasında neyin resmi vardır Sayın Başbakanım? Başbakan Demirel ikimizin de tam karşısında oturan Maliye Bakanı Mesut Erez'e aktardı benim sorumu. Siz biliyor musunuz Mesut Bey dedi. Mesut Bey kavanozdan reçel yürütürken mutfakta annesi tarafından suçüstü yakalanan bir çocuk gibi kızardı. Neyi beyefendi diye sordu. Başbakan Demirel benim kendisine sorduğum sorumu Maliye Bakanı'na sordu. 5 liralık banknotun arkasında ne resmi vardır dedi. Maliye Bakanı Erez cehaletini tebessümüyle örtmeye çalıştı. Özür dilerim beyefendi dedi. Maalesef bilemeyeceğim. Sehpada işi biten 5 lirayı kaldırdım. Onun yerine 10 liralık bir banknot koydum. Başbakan Demirel 10 liralık banknotun arkasındaki resmin ne olduğunu da bilemedi. Ve can kurtaran simidi niyetine yine Maliye Bakanı'na sarıldı. Bunu bilebilirsiniz herhalde Mesut Bey dedi. Siz söyleyin. Mesut Bey'in ezilip büzüldüğünü gören Enerji Bakanı Sabit Osman Avcı arkadaşının imdadına yetişti hemen. Gençlik Parkı'nın resmi var beyefendi dedi. 10 liralık banknotun arkasını Başbakan Demirel'le birlikte çevirdik ve Ankara'daki Gençlik Parkı yerine İstanbul'daki Kız Kulesi ile karşılaştık. Sıra 20 liralık banknota geldiğinde Başbakan Demirel yine Maliye Bakanı'na baktı. Soru bana sorulmadan ben size sorayım Mesut Bey dedi. Bu 20 liralığın arkasında ne resmi var? Maliye Bakanı Mesut Erez yine özür dilerim beyefendi diye başlarken Demirel Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'ye döndü. Siz biliyor musunuz Nahit Bey dedi. Nahit Bey soruyu içtenlikle bir tebessümle geçiştirdi. Maalesef beyefendi, çok özür dilerim. Sıra Enerji Bakanı'na geldi. Başbakan 20 liralık banknotun arkasında ne resmi olduğunu ona da sordu. 2 kere 2 4 eder yanıtı vericesine bir kesinlikle yanıtladı bu soruyu Sabit Osman Avcı. Gençlik Parkı vardır beyefendi dedi. Demirel heyecanla çevirdi 20 liralığın arka yüzünü ve Anıtkabir manzarasıyla karşılaştı. Sabit Osman Avcı kendi kendine hay Allah diye söylenirken ben cebimden 4. banknotu çıkardım, Başbakan Demirel'in önüne yerleştirdim. Önünde sehpanın üstündeki 50 liralık banknotun arkasında ne resmi olduğunu ben kendisine sormak üzereyken Başbakan benden önce davrandı. Benim kendisine soracağım soruyu kendisi bakanlarına sordu. Mesut Bey 50 liralık banknotun arkasında ne resmi olduğunu bilebilecek misiniz acaba dedi. Daha önce 3 sorunun yanıtını bilmediği için 3 kez ezilen büzülen Maliye Bakanı 4. kez ezildi büzüldü. Maalesef beyefendi dedi. Onu da bilemeyeceğim. Demirel Devlet Bakanı Hasan Dinçer'e döndü. Hasan Bey bari siz kurtarın bizi dedi. Hasan Bey de önce özür diledi. Sonra o da maalesef beyefendi dedi. Nahit Bey siz maalesef beyefendi. Özür dilerim. Sabit Osman Bey siz Gençlik Parkı vardır beyefendi. Demirel yine heyecanla çevirdi önündeki banknotun arkasını ve sonra da uzun uzun baktı Sabit Osman Avcı'nın yüzüne. Sıra şimdi 100 liralık banknota gelmişti. Başbakan ve makam odasındaki tüm bakanların gözleri cebimden çıkaracağım 100 liralıktaydı. Ucundan kenarından da olsa 100 liralığın arkasını belki görebileceklerini umuyorlardı. 100 liralığın arkasını hiçbirine göstermeden banknotu sehpaya yatırdım. Sayın Başbakanım dedim, hiç olmazsa şu 100 liralığın arkasında ne olduğunu hatırlayın. Enerji Bakanı Sabit Osman Avcı enerjik bir harekette söze karıştı. Başbakanını hiç değilse bu sorunun sıkıntısından kurtardı. Gençlik Parkı var dedi, 100 liralığın arkasında Gençlik Parkı'nın resmi vardır. Bakan Avcı bunları öylesine inanarak söyledi ki Başbakan da inandı. Kulağıma eğilerek hafifçe sordu. Galiba doğru söylüyor dedi, gerçekten doğru mu? Bu kez doğru beyefendi dedim. Bu kez tutturdu Sayın Bakan. Türk lirası ağır bir hastalığa yakalandı deyip onu Bakanlar Kurulu masası üzerine yatıran ve ciddi bir operasyondan geçiren baş operatör, baş asistan ve öteki asistanların ameliyat ettikleri hastalarını tanımadıklarını böylece ortaya çıkarmış oluyorduk. Bu ameliyat hasta Türk lirasını hastalığından kurtardı mı, kurtaramadı mı, onu o günlerde ve o yıllarda pek anlayamadık. Fakat yıllar birbirini kovaladıkça, dolar başına alıp yükseklere çıktıkça, Türk lirasının hastalığının öyle ameliyatla filan iyi edilmeyeceğini gördük. Amansız hastalık Türk lirasının tüm bedenini sarmıştı. 15 liralık basamağından 20 liralık basamağına çıktı önce. Daha sonraki yıllarda ise taksimetre rakamları örneği devamlı olarak ve tık tık sesleriyle yükselmeye başladı Türk lirasının dolar karşısındaki değeri. Ameliyatın, ilacın artık çare olmaktan çıktığı anlaşılınca doktorun ne yerse yesin dediği hastalardan biri oldu. Kendi haline, kendi keyfine bırakıldı. O da yükselmek için gün bugündür dedi ve önce 10-10 sonra 100-100 daha sonra da 1000-1000 yükselerek 6000'lik, 7000'lik, 8000'lik basamakları bile geride bıraktı. 22 yıl önce ameliyat edenler hastalarını tanımıyor diyerek azı şaka çoğu ciddi yolla eleştirilerimize başrollük yapan Türk lirası, şimdi gün geldi kendisine sahip olanlar tarafından bile tanınmaz duruma düştü. 22 yıl önce başbakana ve bakanlara sorduğumuz soruyu şimdi size soralım da hadi yanıt verin bakalım. Cebinizdeki parayı tanıyabiliyor musunuz? Tek aday Sunay. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in önce damar tıkanıklığı, sonra da felçle gelişen rahatsızlığı, oralarda çareler tükenmez umuduyla götürüldüğü Amerika'da bitkisel yaşama dönüşmüştü. Gürsel sadece nefes alabilen, kalbi sadece fiziksel işlevini yapabilen, hareketsiz ve çevresinden habersiz bir dev bünye olarak getirildi Amerika'dan. Ankara'da Gülhane Hastanesi'nde yattığı 6 ay süresince de hep öyle kaldı. Doktorlar Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı görevini yürütemeyeceğini oy birliğiyle karar verdikten sonra Cumhurbaşkanlığı makamı boşalmış varsayıldı ve parlamento yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesine karar verdi. Parlamento cumhurbaşkanı seçimi yapılmasına karar vermekle kalmadı, bu seçime katılacak tek adayı da belirledi. Genelkurmay eski başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, rakibi ve çağdaş deyimiyle de söyleyelim, alternatifi olmaksızın bu seçime tek aday olarak katıldı. Sağcısıyla, solcusuyla, dincisiyle, hatta kincisiyle tüm milletvekilleri için Sunay itirazsız tek aday oldu. Kafiyesi çok iyi tutuyordu en başta. Tek aday Sunay. Amerikalıların "I like Ike" sloganını bile geride bırakacak denli uyumlu bir kafiye oluşturuyordu Sunay ile aday sözcüğü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağı günden ya da gerçekçi bir ifadeyle söyleyelim tek aday Sunay'ın adaylığının onaylanacağı günden tam bir gün önce Cevdet Sunay'ın Paşalar Mahallesi'ndeki evine telefon açtım. Kendisiyle değil eşi Atife Sunay'la görüşmek istiyordum. Telefonda karşı karşıya geldiğimizde ertesi gün seçimden önce kendisiyle bir röportaj yapmak istediğimi söyledim. "Saat 3'te mecliste seçim var evladım," dedi bana telefonda. "Seçimden önce ben seninle nasıl konuşabilirim?" Zamanı olmadığını söyledi. "Çünkü saat 1'de manikürcü gelecek, o gitmeden kuaför gelecek, imkanı yok, mümkün olamaz." Sonunda bir ortak noktada anlaştık. "Bugün saat 5'te gel, oldu mu evladım?" "Oldu teyzeciğim." Yüzünü henüz görmediğim Bayan Sunay'ın beni evladı gibi görüp benimle böylesine bir iştenlikle konuşması karşısında ben de öylesine duygulanmıştım ki ne yapayım kendimi tutamadım. Onun yarından sonra ülkenin first lady'si olacağını filan bir an için unutuverdim ve kendisine teyzeciğim diye hitap ediverdim. Paşalar Mahallesi'ndeki evlerine gittiğimde salon niyetine kullanılan biraz büyükçe bir odaya alındım. Tümü yünlü kumaş kaplı aynı model koltuklar odanın çevresine sıralanmışlardı. Duvar köşelerini dönüp sıralarını bozmadan devam eden koltukların ortasında kalan büyükçe boş bir alan halı döşeliydi. Açık bej renkli bu halının tam orta yerinde de bir sehpa vardı. Telefonda bana birkaç saat önce "yavrum, evladım" diye hitap eden, onun bu içtenliğine sığınarak benim de kendisine tüm içtenliğimle "teyzeciğim" diyerek karşılıklı bulunduğum Bayan Sunay, teyzelik özelliğinin çok dışındaydı şimdi. Sorularımı ağır ağır konuşarak yanıtlar veriyor, ne tebessüm ediyor ne de karşısındakinin tebessüm edebileceği bir ortamın yaratılmasına izin veriyordu. İçimden first lady'lik stajı yapıyor, bu tavrının üstüne fazla gitmeyeyim diye geçirdiğim sırada gözüm yarım parmak büyüklüğünde bir hamam böceğine takıldı. Rüyama girse dudağımı uçuklatacak denli korkunçluktaki koskoca hamam böceği böcekler ailesinde Kara Fatma kod adıyla anılan cinsteydi. İzin verirseniz kimliğimden bir sayfa okuyayım. Böylesi ahval ve şerait içinde bendenizin en janti İngiliz centilmenliği tutar. İşte bu centilmenliğin bir anda tüm benliğime egemen oldu ve önce gözlerimi, sonra da başımı o hain yaratığın bulunduğu yerden başka bir yöne çevirdim. Ben gözlerimi ve başımı başka bir yöne çevirdim ama ev sahibesi Bayan Sunay bu çirkin görünüm karşısında yavaş yavaş sinirlenmeye başladı. Benim o yaratığı gerçekten görmediğimi sandı önce ve kendisi de görmemiş gibi yaptı. Fakat gözleri takıldı bir kez. Bana ya da başka bir yana bakarken ancak bir iki saniye sabredebiliyor, gözleri yine o kapkara canavara takılıyordu. Centilmenliğimi saniyenin onda biri kadar bir süre unutup kara Fatma'ya bir göz atayım dedim ki eyvah. Hayvan ilk gördüğüm yerde durmuyor. Atife Sunay ile benim karşılıklı oturduğumuz iki koltuğun tam ortasına doğru geliyor. Bayan Sunay giderek daha da gerilen sinirlerini denetim altına tutmaya üstün bir çaba gösterirken bir yandan da Türk kadınının cesaretinden örnekler veriyordu. Paşa o yıllar henüz yüzbaşıydı. Hiç unutmam. Diyarbakır'dan Erzurum'a bir gidişimiz vardır. Bugün bile hatırlarım. Ben diyeyim 10 günde, siz deyiverin 20 günde gittik. O zamanlar bugünkü gibi hem geniş hem asfalt yollar da yok. Ne çektiğimi bir ben bilirim, bir Allah bilir. Fakat inanın bir Türk kadını olarak gıkım çıkmamıştır. Şimdi okuduğunuz bu 3-4 satırlık bölümdeki sözlerini bile söylerken Bayan Sunay'ın gözleri en azından 4-5 kez Kara Fatma'nın üstüne gitti gitti geldi. Ve daha fazla tutamadı kendini. Turgut! Cevdet Sunay'ın önce Genelkurmay Başkanlığındaki başyaveri, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı başyaverliğine yükselen Albay Turgut Bahadır yıldırım gibi koştu geldi içeriden. Buyurun anne. Bayan Sunay iğrendiğini belli edercesine yüzünü ekşitti, gözlerini başka yöne çevirip parmağıyla yerdeki Kara Fatma'yı işaret etti. Çabuk al şu musibeti, kaldır buradan, gözüm görmesin. Albay Turgut Bahadır mutfağa gitti, bir kağıt parçasıyla döndü ve Kara Fatma'yı o kağıt parçasıyla tuttu, yerden kaldırdı, mutfağa, infaz mekanına götürdü. Bayan Sunay o andan sonra rahatladı. First Lady adaylığını da unuttu. Söyleyeceği her sözün bir röportaj çerçevesinde aleyhinde kullanılabileceği kuşkusuna da aldırmadı ve bir anda yine teyze kimliğine büründü. Başım çok dertli bu böceklerle yavrum dedi. Tavsiye edilen her ilacı kullandım, fayda etmedi. 2-3 ay önce Ulus'tan geçiyordum. Baktım bir çocuk bit, pire, kene, güve, tahta kurusu, karasinek, sivrisinek, hamam böceği gibi haşeratı kökünden yok eder. Alman malı Jekotin diye bağırarak bir ilaç satıyor. Alman malıdır, tesiri olur dedim ve aldım. Görüyorsun işte, o da fayda etmedi. Allah'tan bir günümüz bir gecemiz kaldı burada, şunun şurasında. Herhalde Çankaya Köşkü'nde de yoktur bunlar inşallah. Biraz rahatlatmak amacıyla açtığı konuyu sürdürdüm. Aman teyzeciğim, biz de şikayetçiyiz bu böceklerden dedim. Yalnız bizim evdekiler, Hans tipi denilen o sarımsı renkte olanlar, onların bir adı da kalorifer böceğiymiş. Bizimkiler böyle sizinkiler gibi gelişmiş değil. Hangi ilacı kullandığımızı sordu, aklıma gelen bir ilacı söyledim. O da denemiş o ilacı ama hiç faydasını görmemiş. Hatırı sayılır bir süre hamam böcekleri ve onları yok etmek için kullandığımız ilaçlardan söz ettik. Neyse, gözünüz aydın teyzeciğim dedim. Siz kurtuluyorsunuz artık. Tüm teyzelik kimliğiyle ve iştenliğiyle darısı başınıza evladım dedi. Birden toparlandım. Aman teyzeciğim, estağfurullah dedim. Biz kim? Çankaya Köşkü'ne taşınmak kim? Onu demek istememiş. Hayırlısıyla ilacını bulursunuz da böceklerden kurtulursunuz demek istedim yavrum dedi. Bayan Sunay'la teyzeli evladımla çok görüşmemiz oldu. Bunlardan birinde Çankaya Köşkü'nde Esin Afşar ile Doğan Canku'yu dinliyorduk. Bu özel davette Esin Afşar günün şarkılarını söylüyor, Doğan Canku da gitarıyla ona eşlik ediyordu. Esin 3 dinleyicili Budos konserini bitirdikten sonra herhangi bir emirleri olup olmadığını sordu. Şu yoh yohlu şarkınızı çok sevdim dedi Bayan Sunay. Bunu bir defa daha söyler misiniz? Esin yoh yohlu şarkısını bir defa daha söyledikten sonra Bayan Sunay bana işaret etti, yanına gittim. İki şarkı istemem ayıp olacak kızcağızdan dedi. Benim yerime sen istesene, askerin türküsünü de söylesin. Askerin türküsünün ne olduğunu hatırlayamadım birden. Bu kez kulağıma eğildi. Hani ibibikler öter ötmez oradayım diyor, tüfekleri çatar çatmaz oradayım diyor ya, işte o türkü. Esin'den bir ricada da ben bulundum. Bir de ibibikler öter ötmezi söylesene Esin dedim. Esin onu da söyledi ve bir süre sonra Doğan'la birlikte köşkten ayrıldılar. Ben gitmek için izin istememiştim. Başka bir ricam vardı Bayan Sunay'dan. Çekinme yavrum, söyle. Kendimi biraz da acındırarak hayatımda bir kez bile olsun bir cumhurbaşkanı yatak odası görmediğimi söyledim. Sizin yatak odanızı görebilir miyim teyzeciğim dedim. Şaşırdı. Niye yavrum, ne yapacaksın bizim odayı diye sordu. Acındırma seansına devam ettim. Hiç merak işte teyzeciğim dedim. Ayrıca başka bir nedenim daha var. Politikacılar hep gazeteciler yatak odamıza bile girebilirler derler diye bir zamanlar ben de onlara diyeyim ki bak, hiçbir politikacı bizi yatak odasına almadı ama koskoca cumhurbaşkanının yatak odasına alındık diyeyim. Öylesi doğallıkla, öylesine içtenlikle kabul etti ki bu isteğimi Bayan Sunay, yatağının başucunda durup gerçek teyzem yakınlığıyla poz bile verdi. Şimdi burada gördüğünüz o fotoğraf var ya, işte bir teyze ve evlat muhabbetinden sonra çekildi o fotoğraf. Çankaya Köşkü'nün Cumhurbaşkanı yatak odasında.